اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمنا وحديث، أسرنا وعلانية أو خاصتنا وعامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فحم لنا إلا ما فحمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Şuara suresinde İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmış ve bitirmiştik. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz ay münasebetiyle Hicri yılbaşı yakın bir zamanda geçtiğinden, hala Muharrem ayı içerisinde olduğumuzdan dolayı Allah Resulü ve bütün peygamberlerin sünneti olan hicret mevzu üzerinde bir parça durmak istiyorum. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem Aleyhisselam'dan itibaren binlerce kez yeryüzüne müdahale etti. İnsana verilmiş olan aklın, insana verilmiş olan nefisle birlikte olmasından ötürü insanın her zaman aklının galip gelmemesi peygamberlerin ve kitapların indirilmesini gerektirmiştir. Allah Azze ve Celle insana akıl vermiştir ama akıl nefsin esareti altına girebilir. Onun için daima peygamberler gönderilmiş ve insana insan olmanın yolları gösterilmiştir. Gönderilen kitaplar, suhuflar, sahifeler Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde nasıl bir medeniyet kurmak istediğini gösterir. İnsan her an için kendisini özgür zannedebilecek bir varlıktır. Her an kendisini özgür zannetmeye başlayabilir. Çünkü insanda unutkanlık esastır. Unutkan olarak yaratılmış olduğundan dolayı yeryüzüne geldiği zaman kendisini özgür hissetmeye başlayabilir. Rabbini her an için unutabilir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle daima hatırlatmıştır. Ve Peygamberimizin de vazifesi oydu. اَمْتَ مُذَكِّرُ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرُ Sen hatırlatıcısın ey Resulüm. Sana düşen vazife hatırlatmaktır, tezkir etmektir. Onların üzerinde zorbalık yapmak değil. Sen bir zorba değilsin. Sen sadece hatırlatıcısın. Evet, Allah Azze ve Celle insanı İslam fıtratı üzere yarattığından dolayı sadece hatırlatılması kafi gelirdi. Her insan İslam fıtratı üzere yaratıldığından ötürü Allah Azze ve Celle'nin bir peygamberi o insana ulaşıp da bir şeyler anlattığı zaman hemen fıtrat harekete geçecek, ve mutlaka hakikatleri anlamaya başlayacaktı. O yüzden zorbalık yapmaya da hacet yoktu. Onun için Kur'an-ı Kerim Peygamberimize de öyle hitap ediyor. اَنْتَ مُزَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ Sen sadece bir müzekkirsin, hatırlatansın. Allah'ın ile insanları korkutansın. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Hiçbir zaman zorbalık yapmadın ve yapmayacaksın. Allah Azze ve Celle yeryüzüne peygamberler göndermek suretiyle insanlara vermiş olduğu o fıtratı harekete geçirdi. Ne zaman bir peygamber gönderildiyse insanların içerisinden ona ittiba edenler oldu. Ona uymayanlar olduysa da fakat onlar da aslında peygamberin getirmiş olduğu şeylerin birer hakikat olduğunu farkına vardılar. Çünkü sonuçta kalpleri doğruyu söylemekteydi onlara. Çünkü sonuçta onların fıtratlarına yerleştirilmiş olan hakikatler doğruyu söyleyecekti. Allah Azze ve Celle ruhlarımıza sorduğu zaman اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ dediğinde Rabbiniz değil miyim dediğinde قَالُوا بَلَى Evet demişti insanlar, Rabbimizsin Allah'ım. Gerçekten de Rab sensin ve senden başka bir Rab mevcut değil. İnsanın fıtratına yerleştirilmişti bu. Dolayısıyla sadece hatırlatmak kâfi gelirdi. Anlamak isteyen insan için kâfi gelirdi. Allah Azze ve Celle ondan dolayı sen müzekkirsin buyurur. Ve bu şekilde ara ara müzekkirler gönderdi Allah. Adem Aleyhisselam'ın evladının içerisinden müzekkir olacak insanlar yarattı. Nuh'u gönderdi, Şuayb'ı gönderdi, Salih'i gönderdi, Musa'yı gönderdi, İsa'yı gönderdi ve en son olarak Hatem'in Nebi'yi gönderdi. Bütün Nebilerin sonuncusu olan ve mührü olan Resulullah'ı gönderdi. Salavatullahi aleyhi mecmu'in. Bütün peygamberler insana insanlığını hatırlatmaya çalıştılar. Hepsi bir mücadele verdiler. Allah Azze ve Celle göndermiş olduğu kitaplarında da bazı peygamberlere verdiği bir takım sayfelerde de daima insana kendisini, Rabbini ve insanı tanıtmaya çalıştı. İşte ondan dolayıdır ki Alak suresi de o şekilde başladı peygamberimize. İkra bismi rabbikellezi halak halakal insana min alak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Rastgele bir okuyuş değil yani. Yaratan bir Allah var. Ve aynı zamanda o sadece yaratıcı değil. Rabb'dır da. Onun adıyla okuyacaksın. Böylece Allah Azze ve Celle birinci ayetiyle kendisini tanıttı. Ben dedi hem yaratanım hem de Rabb'im. Beni böyle bileceksin. Fakat ikinci ayette de insana insanı tanıttı. Halakal insane min alak. Ben insanı, Allah insanı bir alaktan yarattı. Yapışkan bir maddeden, bir süperinden meydana getirdi. Böylece Allah Azze ve Celle insana şunu söylemiş oluyordu. İki ayetle, o ilk beş ayetin ikisiyle zaten bütün hakikatin o özeti ortaya konulmuş oluyordu. Allah insana şu mesajı veriyordu. Ben buyum, sen de busun. Ben Rabbul Aleminim, sen de busun. Ben yaratanım, sense mahluksun. Ben Rabbim, sense bir kuldan ibaretsin. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Ama insan bunu her zaman unutmaya müsait olarak davrandı. Her zaman unutmaya çalıştı. Unutmak istiyordu çünkü. Allah onu fıtratına yerleştirmiş olsa da o hakikati unutmak istedi. Çünkü yeryüzünde ilahlık taslamak istiyordu. Güç eline geçtiği zaman, kuvvet eline geçtiğinde, iktidar eline geçtiği zaman yeryüzünde kendisinin dediğinin olmasını istedi. Rabbinin dediğini değil, kendisinin dediğinin olmasını istiyordu. İşte Allah Azze ve Celle daima buna müdahale etti. Daima bunu unutan, kendisinin kul olduğunu unutan ve kulları kendisine kulluk yaptırmak isteyenlere müdahale etti. Her bir peygamber yeryüzüne Allah'ın müdahalesi demektir. Ondan dolayı her bir peygambere peygamberliğin verildiği an yeryüzünün en önemli anlarıdır. Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamete kadar bütün zamanların en önemli anları bir peygambere peygamberliğin verildiği andır. Çünkü peygambere peygamberliğin verilmesi demek, yeryüzünde artık Allah'ın dediğinin olmaya başlaması demek.
Peygamber'e vahyin gelmesi demek artık Allah'ın müdahale etmesi demek. Peygamber'e vahyin başlaması demek. Yeryüzünde ilahlık taslayanların ilahlığına son verileceğinin alameti demek. Yeryüzünde bir peygambere peygamberliğin verilmesi, süper güçlerin süper güçlüğüne son verilmesi demek. Artık Allah Azze ve Celle yeryüzüne müdahale etmektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle insanoğlunun bu hakikati unutmak istediğinin farkındadır. وَلَا تَكُولُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهِ Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Eğer unutacak olursanız o takdirde فَاَنْزَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah da size sizi unutturur. Şerefli bir varlık olduğunuzu unutursunuz. Ya bunu unutursunuz, kullara kulluk yaparsınız. Yahut da bir siperinden meydana gelmiş olduğunuzu unutursunuz da o takdirde de Allah'ın dünyasında ilahlık taslamaya kalkarsınız. İki hakikat, bu iki hakikati de hiçbir zaman unutmamalıydı insan. Ama insan bu hakikatleri unutmaya meyyaldir. Ya güç kuvvet eline geçer, o zaman kendisinin kul olduğunu ve bir siperinden meydana geldiğini unutur. Yeryüzünde benim dediğim olacak demeye başlar. Yahut da güç ve kuvvet elinde olmaz. Fakir olur, fukara olur, o zaman da o firavunlara kulluk yapmaya başlar. Yeryüzünde ilahlık taslayanlara kulluk yapmaya başlar. Allah'ı unutmakla başlıyor yani mesele. Allah'ı unuttuğu zaman insan ondan sonra artık kendisini de unutmaya başlıyor. Daima benzin almadığı zaman, daima tefekkür etmediği zaman, Allah'a kulluk yapmadığı zaman zamanla kendisini ilah gibi görmeye başlıyor. Ve benim dediğim olacak demeye başlıyor. İşte Allah Azze ve Celle ondan dolayı insana iki yönünü de hatırlattı. Bir yönüyle insan değerli bir varlıktır diyor Kur'an. Diğer taraftan da insan basit bir süperinden meydana gelmiştir. Bir taraftan insanın alaktan yaratıldığını, süperinden meydana geldiğini, tiksinti duyduğumuz bir maddeden meydana geldiğini ifade ederken, diğer taraftan aynı canlının çok değerli bir varlık olduğunu ifade eder. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ diyor Kur'an. Biz insanı en güzel surette yarattık. Ve sonra وَيَسْقُنَّا مِنْ مَلَائِكَةِ سُّدُوا لِيَادَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ Ve meleklere de Adem'e secde edildi ve secde ettiler iblisin dışında. Şeytanın dışında hepsi secde ettiler. Allah Azze ve Celle bir taraftan süperinden yaratmış olduğu insanı tarif ederken diğer taraftan bu insanın en güzel surette olduğunu da ifade eder. Meleklerden bile üstün olduğunu ifade eder. Ve meleklerin bile ona secde ettirildiğini ifade eder. Bu yönüyle insanda iki tane zıt şey birleşmiş olmaktadır. Zıt gibi görünen iki tane hakikat, bir taraftan değersiz olması, diğer taraftan çok değerli bir varlık olması. Bunu iki tane zıt şeyin bir canlıda birleşmesi mümkün mü? Allah Azze ve Celle aynen şunu söylemek istemektedir. Ey insan, sen hakikatte bir süperinden meydana gelmişsin. Aciz bir varlıksın. Tiksinti duyulan bir mayan var senin aslında. Dolayısıyla eğer sen yeryüzünde Allah Azze ve Celle sana bir makam verdiysen, melekler sana secde ettirdiyse, seni daha sonra güzel bir şekle soktuysan, bütün mahlukata hükmetme gücü sana verdiyse, bu seni kendi marifetinden değil, Rabbul Alemin olan Allah sana bunu verdiğinden dolayı. Marifeti kendinden bilme. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle Allah'ı unutanlar gibi olmayın der. Allah'ı unuttuğun zaman marifeti kendinden bilmeye başlarsın. Makama geldiği zaman kendi marifeti zanneder. Karun da öyle söylüyordu. Allah'ın kendisine vermiş olduğu onca hazineleri görünce şımarıyordu. O kadar Allah kendisine vermişti ki Karun'un hazinelerinin anahtarlarını bile büyük bir topluluk ancak taşıyabiliyordu. O kadar hazinesi vardı ki hazinelerin anahtarlarını bile büyük bir topluluk taşırdı. Develerle anahtarlarını taşırlardı. Fakat o kendinden bildi bunları. Benim marifetim diyordu. Benim çalışmalarımdan dolayı, benim zekamdan dolayı Allah bana bunları verdi. Kendinden biliyordu marifeti. Halbuki Allah Azze ve Celle daima insana hiç olduğunu hatırlatıyor Kur'an'da. Sen hiçbir şeye gücün yetmez aslında insan. Fakat insan bunu unutmak ister. Kendisine aciz olduğunu defalarca Allah gösterir kendisine. Hasta olur, başındaki ağrıyı bile gideremez. Allah göstermek ister kendisine. Acizsin der ona. Bir sinek bile, bir sineği bile kovamaz üzerinden. Yeri gelir sinek bile kendisini rahatsız eder. Allah'ın acizliğini göstermek ister. Bir küçücük mikrop gözle görünmeyecek kadar küçük mikrop onu hasta eder. Hatta yeri gelir öldürür. Allah ona acizliğini göstermek ister. Fakat o her zaman bunu unutmak ister. İşte Allah Azze ve Celle ondan dolayı insana daima hatırlatanları gönderdi. Daima nebileri ve kitapları indirdi. Ve o kitaplarında insana insan olmanın yolunu gösterdi. Medeniyet kurmanın yolunu göstermişti Allah Azze ve Celle. Fakat o peygamberler bunun için çalışırlarken kafirler onlara engel olmaya çalıştılar. Onlar insanların hayrı için çalışırken onlar onların kötülüğü için çalıştılar. Ve Kur'an gibi diğer kitaplarda da Allah Azze ve Celle maddeden de bahseder, gökyüzünden de bahseder, denizden de bahseder ama fakat daha ziyade Kur'an'ın konusu ve bütün kitapların konusu insandır. Allah Azze ve Celle kitabında insana insanı tanıtmak ister. Maddeyi de tanıtır yerine göre. Fakat daha çok insanı tanıtır insana. Böylece insan kendisini tanısın ve kendisine uygun bir medeniyetin ancak kitapla kurulabileceğinin farkına varsın diye. Maddeden de bahseder ama maddeyi daha çok çözme işini Allah Azze ve Celle insana bırakmıştır. Ve insan maddeyi çözebilir. İşte bugün insan maddeyi çözdü. Uçak da yaptı. Uzaya da gidebildi. Telefon da yaptı. İnsan maddeyi çözdü. Maddeyi çözen insan, insanı çözemiyor ama. Maddeyi çözmek çünkü daha kolaydı insanı çözmekten. Çünkü madde insanın elindeydi. Her zaman gördüğü bir madde, gördüğü bir şeydi. Canlı veya cansız olarak daima elinde ve onun üzerinde deneyler yapabilmesi mümkündü. Bu şekilde olduğundan dolayı insan maddeyi çok çabuk zamanda çözdü. Evet, o çok çabuk zaman dediğimizde yine binlerce yıl. Binlerce yıl geçtikten sonra ama her yıl biraz çözdü. Biraz daha çözdü. Fakat yine de insan hiçbir zaman çözemedi. Çünkü insan madde kadar kolay değildi. Ve insanın, her bir insan ayrı bir alem idi. Her bir insan ayrıydı ama maddenin kuralları aynıydı. Bütün insanların karaciğerinin çalışma sistemi aynıydı. O yüzden onu çözmek kolaydı. Demirin özelliği tüm dünyada aynıydı, onu çözmek kolaydı. İnsanın baş ağrısının sebepleri birkaç taneydi, çözmek kolaydı. Fakat insanın ruh alemi, insanın maneviyatı çok daha farklıydı, onu çözmek çok zordu. İşte onun için Kur'an ve diğer kitaplar daima insana insanı tanıtmak istedi. İnsan kendisini tanıyacaktı ki, ondan sonra kendisine uygun bir medeniyet kurabilecekti. İşte bunun için Allah kitap indirdi ve nebilerini gönderdi peyderpey. Devamlı olarak indirdi Allah Azze ve Celle. Fakat onlarla mücadele ettiler. Ve o peygamberlerin hepsinin başına gelen şeyler hemen hemen aynı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine peygamberlik geldiği zaman gelip de başından geçen olayı hanımına anlattığında dağda böyle böyle bir olayla karşılaştım dediğinden, hiç daha evvel görmediğim birisi, bir canlı, Cebrail yani, beni tuttu ve sıktı, ondan sonra bana oku dedi. Bu şekilde bir dava başlamış oluyordu. Yeryüzüne Allah'ın müdahalesi gelmişti. Ve artık insana yeniden başıboş olmadığı öğretilecekti. Beni sıktı ve bana oku dedi. Ben okuma bilmem deyince beni bir daha sıktı. Okuma bilmem, bir daha oku dedi, bir daha okuma bilmem deyince bir daha sıktı. Bazı rivayetlerde 3 defa, bazısında 2 defa. Ve sonra bana yeniden oku dedi. Ve ben ne okuyayım dedim korkumdan, bir daha beni sıkmasın diye. Çünkü her sıktığında canım çıkmış gibi hissediyordum. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra ne okuyayım dediği zaman, İşte şimdi talebenin, bir talebenin söylemesi gereken sözü söylemiş oluyordu. daha evvel bilmiyorum okuma dediği zaman ona vahiy gelmemişti. Bilmiyorum demeyecekti. Talebe ben bilmiyorum demeyecekti. Talebe ne okuyayım, neyi öğreneyim diyecekti. Öğrenmek isteyen insan mazeret söylemeyecekti yani. Ne öğrenmesi gerektiğini soracaktı evvela. Mazeret sunmak yerine bunu söyleyecekti. İşte ondan dolayı Cebrail onu sıkmış ve bırakmıştır. Yani neden adeta neden böyle söylüyorsun demek istemiyordu kendisine. Neden meğerle bir kâr ediyorsun? Neden okuma bilmediğini söylüyorsun? Ne okuyayım diye neden sormuyorsun? İlim talebesi ne okuyayım der. Ben yapamıyorum, edemiyorum demez. Ve Allah'ın elçisi Cibril aleyhisselam kendisine ne okuyayım dediği zaman vahyi getirmişti. İşte bunu okuyacaksın. İşte Rabbinin kitabını okuyacaksın evvela. Yaratan bir Rabbin var, onun kitabını evvela okuyacaksın. Bu şekilde neyin okunması gerektiği de gösterilmiş oluyordu. Ve gelip bunu Hatice annemize anlattığı zaman korku içerisinde başına gelenin ne olduğunu bilmez bir halde. Hatta acaba cinlendin mi diye korkuyordu Resulullah. Çünkü Araplar arasında böyle bir anlayış vardı. Her şairin bir cini vardır derdi Araplar. İşte o cin ona fısıldar ve o da o cin sayesinde güzel şeyler söyler. Acaba bana gelen de öyle bir şey mi? Acaba ben de şair mi oldum? Acaba bana cinler musallat mı oldu diye korku içerisindeydi. Hatta rivayetlere göre bir iki defa çıkıp da dağdan intihar etmeyi bile düşünmüştü. Beni kavmi Muhammed'in emin olarak tanırlar. Beni öyle tanımaya devam etsinler diye düşünüyor. Bu halimle öleyim diyordu. Benim deli olduğumu söyleyecekler. Muhammed'in mecnun diyecekler bana bundan böyle. O sözü duymadan ölüp gideyim diyor. Daha yüksek yerinden aşağı atlamayı düşünüyordu. Fakat Allah Azze ve Celle kendisine müsaade etmiyor. Ve Cebrail'i göndermek suretiyle Cebrail geliyor ve ben Cebrail'im sen de Resulullah'sın diyerek onun intihar etmesine engel oluyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımla böyle anlattığı zaman başıma böyle bir hadise geldi. Neyi nesi anlamadım. Korku içerisindeyken hanımı demişti ki kendisine gidelim amcamoğlu Baraka'ya soralım. Bu adam yaşlı bir alimdi, Hristiyan'dı. İncil biliyor, Tevrat'ı okumuş, İbranice okumuş bir insandı. Ve bu kimse, onlar içerisinde takva sahibi olarak yaşayan, kendini haramlardan koruyan bir insandı. Gidip ona sordular. Hatice annemiz dedi ki, ey amcamın oğlu, şöyle bir dinle bakalım, yeğeni sana bir şeyler söylemek istiyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başından geçen anlattı. O zaman demişti ki Baraka, vallahi senin başına gelen, sana gelen kimse, sana gelen Musa'ya gelen namus-ı ekberdir, Cibril'dir diyordu. Bütün peygamberlere peygamberlik bu şekilde ya da buna benzer şekilde verilir. Sana gelen melektir, korkma ey yeğenin diyordu. Sana kötü bir şey gelmemiş, Allah'tan bir hayır gelmiş sana. Zaten mutlaka bir peygamber çıkacaktı. Seni Allah peygamber olarak seçti. Allah kimi seçeceğini elbette ki iyi bilir. Ve dedi ki seni kavmin, milletin seni buradan çıkardığı zaman Mekke'den Medine'ye mi başka bir yere mi her neyse ama seni milletin Mekke'den kovacak, seni buradan hicret etmek zorunda bırakacaklar. O günler geldiği zaman sana yardımcı olmaya çalışırım diyordu. Eğer hayatta kalırsam o zamana kadar. Efendimiz hayretler içinde kalmıştı. Başına gelenin ne olduğunu bilmiyordu. Beni mi kovacaklar dedi. Halbuki beni çok severler. Bana Muhammed'in emin derler. Beni mi kovacaklar? Ben Mekke'nin eşrafındanım. Ben Mekke'nin Abdülmuttalib'inin torunuyum. Benim dedem Mekke'nin reislerindendir. Beni mi kovacaklar? Kureyş kabilesi içerisinde Haşimoğulları en ileri derecede sevilen, sayılan bir aşiret idi. Beni mi kovacaklar? Allah Resulü'nün aşireti. Onlar o günkü Kureyş kabilesinin 10 tane aşireti içerisinde en değerli aşiretti. Beni mi kovacaklar diyordu Resulullah. Evet dedi Barakan. Senin getirdiğin her kim getirdiysen Sana gelen dava her kime geldiyse mutlaka hicret etmek zorunda kalır. Mutlaka o da kovulur vatanından. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şaşırmıştı. Ne olduğunu anlayamamıştı. İkinci kez şaşırıyordu. Allah azze ve celle kendisini hazırlıyordu. Yarın hicret etmek zorunda kalacaktı. Allah onu şimdiden hazırlıyordu. Onu da onunla beraber iman eden Müslümanları da Allah azze ve celle bu şekilde hazırlamış oluyordu. Nasıl ki Mekke'de bazı ayetler cihattan bahseder. Halbuki Mekke'de cihat emredilmemiştir. Nasıl ki Mekke'de zekattan da bahseder bazı ayetler. Halbuki zekat da henüz farz değildir Müslümanlara. Allah azze ve celle bu şekilde Müslümanları gelecek yıllara hazırlar. Gelecekte cihat edeceklerini onlara çıtlatır tabiri caizse. İleriki günlerde cihadın da emredileceğini Allah onlara çıtlatır bu şekilde. Hem aynı zamanda bu günler son bulacak demektir bu aynı zamanda. Yani Mekke'de çekmiş olduğunuz bu zulüm yakında bitecek. Ve sizlerde cihat bile edebileceksiniz. Kafirlere karşı koyabilecek bir güce erişebileceksiniz demektir bunun manası. Bu bir taraftan müminlerin kalbini hazırlamaktır cihada. Diğer taraftan da onlara teselli vermektir. Onlara moral vermektir. Allah Azze ve Celle'nin sünneti işte buydu. Daha vakti saati gelmeden çıtlatırdı Allah. Onları hazırlardı ileriki yıllara. Cihada da onları hazırlıyordu bu şekilde. İleride zekat vereceklerini de onlara çıtlatıyordu bu şekilde. Faizle ilgili ayetin ilk gelen ayetin Mekki olduğu da rivayet edilmiştir. Eğer o rivayet sahih bir rivayet isen, Allah Azze ve Celle Müslümanlara Medine'de faizin de haram kılınacağının işaretlerini vermiş olmaktadır. Demek ki Allah daha sonra farz kılacağı ya da haram kılacağı bir şeyin önce zeminini hazırlamaktadır. Nasıl ki içki bir defa da haram kılmaz. Nasıl ki mut'a nikahını bir defa da haram kılmaz. Ama onların zeminini hazırlar Allah önce. Ondan sonra hüküm indiği zaman herkes itaat eder. İşte Allah Azze ve Celle peygamberini bu şekilde hicret hazırlıyordu. Daha ilk günlerden itibaren ona ilk söylenen şey hicret olmuştu. Daha ilk söz, peygamberimiz daha davanın ne olduğunu bile anlamamıştı. Daha ne yapacağını bilmiyordu. Rabb'i kendisiyle irtibata geçmişti. Fakat sadece 5 ayet indirmişti, bir kitap değildi. Ne yapacağını bilmiyordu, ne bir strateji biliyordu, ne metodun farkındaydı, ne de hükümler kendisine gelmişti. Ne yapacağını bilmez bir vaziyetteyken, ilk olarak kendisini Allah Azze ve Celle Varaka'nın lisanıyla hicreti yol olarak gösteriyordu. Yakında hicret etmek zorunda kalacaksın demiyordu yani. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha ilk günde bunu öğrenmiş ve çalışmaya başlamıştı. Nerede bir insan bulsa anlatıyordu. Onlara insan olmanın yollarını gösteriyordu. Fakat nerede anlattıysa reddedildi. Nerede anlattıysa reddettiler. Ve fert olarak anlattı. Bir insanı tek başına bulduğu zaman da anlattı. Topluluklar halinde bulduğu zaman da anlattı. Kabile kabile gezdi. O bölgede hemen hemen anlatmadığı kabile kalmadığını söylersi yer alimleri. O bölgede ne kadar köy varsa, ne kadar aşiret varsa, hiçbir tanesini bile bırakmadı, hepsine tek tek gitti ve anlattı. Araplar İslam'dan evvel de hac yaparlardı. Kabe'yi tavaf ederler, Mina'ya giderler, saçlarını tıraş ederlerdi. İbrahim Aleyhisselam'ın hatırasından dolayı, evet, İslam'da emredilmiş olan hacdan bazı yönleriyle farklıydı onların hacı. Onlar Kabe'yi tavaf ederken üzerlerindeki elbiselerle tavaf etmezlerdi mesela. Ya tertemiz bir elbise giyecekler, yeni bir elbise. Hiç giyilmemiş olan bir elbise. Özellikle Mekke'nin dışından gelenler için böyle bir kanun koymuşlardı. Yahut da çıplak olarak tavaf etme şartını getiriyorlardı. Böylece tavaf etmeye gelenler, hac etmeye gelenler bu şekilde tavaf ediyorlar, hac ediyorlardı. Çıplak olarak, hayasızca, Allah'ın beyti yanında çırılçıplak olarak tavaf ederlerdi. Kadınları da erkekleri de, kadınlar bundan ötürü geceleyin tavaf ederlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldiği zaman peygamber olarak gönderilmeden evvel de bu vardı. Geldiği zaman da vardı. Peygamber olarak gönderildiğinde de hac hala vardı onlar arasında. Ve Allah Resulü ne zaman hac zamanı gelse, ne zaman kabileler oraya gelseler, Mekke dolup taştığı zaman mutlaka çıkar ve anlatırdı. Her tarafta anlatan bir peygamber, kendi yüzüne tükürülen bir peygamber, anlattıkça anlatan ve kovuldukça kovulan bir peygamber, hiçbir zaman geri adım atmamış olan bir peygamber, hiçbir zaman yorulmamış olan bir peygamber. Evet, o da bir insandı, yorulmuyor değildi. Ama hiçbir zaman yorgunluk göstermiyordu. Hiçbir zaman davasından geri durmuyordu. Hiçbir zaman kendisini emekliye ayırmıyordu. Hiçbir zaman morali bozulup da bir kenara çekilmiyordu. Ya Rabbi bunlar anlamıyorlar deyip de bir kenara çekilmiyordu. Anlatmaya devam ediyordu. O kadar çok tükürdüler ki kendisine. Ona atılan tükürüklerle bir havuzu doldursanız doldurabilirdiniz. O havuzun içerisine dalıp da havuzda yüzebilirdiniz bile. O kadar çok tükürük atıldı suratına. O mübarek yüzüne o kadar çok tükürdüler ki. Ama yine de Allah Resulü anlatmaya devam ediyordu. Yıllarca anlattıktan sonra bazı kimseler yavaş yavaş kendisine iman etmeye başladılar. Birer birer yarım yamalak iman edenler olmaya başladı. Bazı kimseler kendisine doğru söylüyorsun ama diyorlar, ondan sonra bazı şeyler söylemeye başlıyorlardı. Amadan sonrası bazen iman edemeyeceğin ifadesiydi. Ama diyordu, kavmim şöyle yapar böyle der. Ondan dolayı şu anda seni kabul edemem diyenler de oluyordu kendisine. Efendimiz nereye gitse anlatsan, Ebu Leheb gibiler onun peşinden ayrılmıyorlar ve onun sözlerinin yalan olduğunu söylüyorlardı. Bu bizim aramızda olan bir gençti ama sonradan delirdi diye laflar söylüyorlardı. Bu sonradan böyle bu hale geldi diyorlardı. Ebu Leheb'ler ve Ebu Cehil'ler onu hiç yalnız bırakmıyorlar ve rahat bırakmıyorlardı Allah Resulü'nü. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatmaya devam ediyordu. Bir gün Rabbi kendisine mutlaka yardımcılar gönderecekti. Dava adamının daima böyle bir ümit içerisinde olması lazım. Daima Allah'tan isteyecek ve daima ümit içerisinde olacak. Yıllarca anlatacak ve hala kendisine yardımcılar göremeyecek etrafında. Ama yine de hiçbir zaman ümitsizleşmeyecek. Her zaman Allah Azze ve Celle'den isteyecek ve görevini yapmaya devam edecek. Bilecek ki Allah hiçbir zaman görevini aksatacak değil. Bilecek ki Allah'ın hiçbir işi gecikerek yapılmış değildir. Bilecek ki Allah Azze ve Celle her şeye kadirdir. Demek ki daha vakti saati gelmemiş diyecek ve yoluna devam edecek. Ya daha layık olamadım diyecek, yoluna devam edecek. Ya da insanlar daha layık olamadılar diyecek, yoluna devam edecek. Ama her zaman ve mutlaka yoluna devam edecek. Önüne ne gibi engeller çıkartılırsa çıkartılsın, hiçbir zaman geri adım atmayacak ve devam edecek yoluna. Önüne tepe mi çıktı, aşacak ve geçecek. Önüne dağ mı çıkardılar, delecek ve geçecek. Önüne nehir mi çıktı, köprüler yapacak ve geçecek. Kayıplar yapacak ve geçecek ama mutlaka geçecek. Bu yolda giderken yalnızlık hissedeceksiniz. Dava adamı yalnız adamdır. Her zaman kendinizi yalnız hissedeceksiniz. İnsanların anlamadıklarını göreceksiniz. Anlamak istemediklerini görecek ve perişan olacaksınız. Bazen kendinizi o kadar yalnız hissedeceksiniz ki, eğer ölmeyi istemek mekruh olmasaydı ölümü isteyecek hale gelirsiniz. İnsanlardan öyle hareketler göreceksiniz ki, öyle hıyanetlerle karşı karşıya kalacaksınız ki, en yakın dostlarınızdan bile hıyanet görebilirsiniz. İnsanlar yorulabilirler ve bir kenara çekilmek isteyebilirler. Hıyanet de edebilirler. Musa'ya hıyanet edenler olmadı mı? İsa'ya hıyanet eden Yahudası yok muydu? Havarilerinden hainler çıkmadı mı? Dava adamı her zaman kendisini yalnız hissedebilir. Ama Allah Azze ve Celle her zaman onun yanındadır. Bunu her zaman hissedecek. Daima Rabbinin kendiyle birlikte olduğunu hissedecek. Bunu hissedebilmesi için de daima Rabbini tefekkür etmek zorundaydı. Sağlam bir eğitimden geçmiş olması lazımdı. Daima Rabbini tefekkür etmiş olacaktı. Sağlam bir imana ulaşmış olacaktı bu şekilde. Sağlam bir imana ulaştıktan sonra bu yola giren adamlarda dökülenler olmaz. Sağlam bir imana ulaşmışsa, şayet göklere bakmışsa bakması gerektiği kadar, yere bakmışsa bakması gerektiği kadar, hayvanlara bakmışsa bakması gerektiği kadar, çiçeklere baktıysa, yıldızlara baktıysa, Rabbinin kudretini ve ilmini ve sanatını gördüyse, Allah'ın her yerde ve her zaman kendiyle beraber olduğunu hissettiyse, işte o zaman hiçbir zaman kendisini yalnız hissetmeyecektir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyleydi. Allah onu iyi eğitmişti. Rabbim beni terbiye etti der bir hadiste. Ve beni ne kadar güzel terbiye etti buyuruyor. Rabbim beni terbiye etti ve beni ne kadar güzel terbiye etti. Her zaman Rabbinin kendisiyle beraber olduğunu farkındaydı. Ve bu şekilde anlatmaya devam ediyordu. Bazen Allah Azze ve Celle kendisine bazı şeyler öğretmek için belki yardımını geciktiriyor da olabilirdi. Olgunluğun artabilmesi için, kemale erebilmesi için, o zaten kamil idi ama ashabının da kemale ermesi istemiyordu. Eğer Allah Azze ve Celle hemen ilk günde yardım gönderecek olsaydı, eğer ilk günden kısa bir süre sonra hemen zafer nasip edecek olsaydı, o takdirde müminler hem Allah katında makamlarını yükseltmemiş olacaklardı, olgunlaşamamış olacaklardı. Allah onların olgunlaşabilmesi için, kemale erebilmeleri için onların sabrı öğrenmelerini istiyordu. Müminler yıllarca sabrettiler. Yıllarca sabrettiler. İşkenceler karşısında da, kıtlık olduğu zaman da, kendilerine ambargo konulduğunda da, 3 yıl Mekke'nin dışına kovuldukları zaman da, her zaman müminler sabrı öğrenmiş oldular. Sabretmek suretiyle sabrı öğrendiler. Hatta bazıları gelip de ya Resulallah, ne zaman bizim için Allah'tan zafer isteyeceksin? Bizim için Rabbinden zafer istemez misin artık dedikleri zaman bile. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğruluyordu yerinden. Ve şöyle söylüyordu onlara. Vallahi diyordu sizden evvel öyle ümmetler geldi geçti ki. Onlara öyle işkenceler yapıldı ki. Onlardan bir adam getirilir. Bir mümin getirilir ve toprağa gömülür. Boynuna kadar toprağa gömerler onu. Ondan sonra başını demirden bir testereyle keserler, ikiye biçerler başını. Bir adam getirilir ve demirden testerelerle biçilir. Bir adam getirilir ve demirden taraklarla vücudu taranır. Etleri kemiklerinden ayrılır. Ama yine de davasından dönmezdi. Siz şunu bilesiniz ki diyordu. Vallahi ve billahi Allah bu davayı kuvvetlendirecek. Ve bir kadın tek başına Sana'dan Hadramut'tan ve de Hadramut'a kadar tek başına gidebilecek ve Allah'tan başkasından da korkmayacak, İslam o kadar yayılacak diyordu. Ama siz acele ediyorsunuz buyuruyordu. Siz görevinizi yapın. Asker kendi görevini bilmeli, komutanının görevine karışmamalı. Bu ordunun komutanı hakikatte Allah'tır. Allah Azze ve Celle ne zaman zafer vereceğini elbette ki daha iyi bilendir. Kafirlerin düşünebilmeleri için Allah fırsat verecekti elbette. Evet Allah Azze ve Celle gerek kitabının ayetleriyle mucizelerini gösteriyordu. Gerekse Efendimiz'e vermiş olduğu başka bir takım mucizelerle. Ama mutlaka mucizeler de gösteriyordu Allah Azze ve Celle. Ama yine de iman etmeyenlere Allah aynı zamanda fırsatla tanımak istiyordu. Yıllarca onlara Allah fırsat tanıdı. Kitabı düşünmeleri için, hakkı anlayabilmeleri için, peygamberin konuşmalarını anlamaları için kafa yorsunlar diye Allah Azze ve Celle onlara fırsat vermek istiyordu. Sahabi ise bu noktayı kavrayamadığından olsa gerek, bir an evvel zafere ulaşmak istiyorlar, ve bir an evvel kafirlerin kökünü kesmek istiyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle onların istediğini yapmış olsaydı, o takdirde ne Ömer Ömer olacaktı, müşrik olarak öldürülmüş olacaktı Ömer. Halbuki Ömer samimiydi, halbuki Ömer şahsiyetli bir insandı. Anlayamadığı için iman edememişti. Bir gün anlayacaktı, Allah onu biliyordu. Eğer Mekke'deyken cihadı emretmiş olsaydı Allah Azze ve Celle, o zaman Ömerler ve Halid bin Velidler iman etmeyeceklerdi. Belki Hamza da iman etmeyecekti. Allah'ın aslanları belki bu şekilde. Daha sonra Allah'ın aslanı olacak olan adamlar müşrik olarak öldürülmüş olacaklardı. Allah Azze ve Celle müminlere bu hakikatleri de öğretmek istiyordu. Şu anda kafir gibi görünen bazı, kafir olan bazı insanlar olabilir. Ama yarın için bunlar böyle olmayacaklar. Bunların kimisi yarın Seyfullah olacak. Kimisi yarın Allah'ın aslanı olacak, Allah'ın kılıcı olacak, bunların içerisinde böyleleri var. Ve aynı zamanda Allah Azze ve Celle müminlerin olgunlaşmasını istiyordu. Müminlere Allah sabrı öğretmek istiyordu. Sabrı öğreneceklerdi. İmtihanı kazanacaklardı. Ve ondan sonra Allah onlara devleti nasip edecekti. Onlar ise hemen devlete ulaşmak istiyorlardı. Allah'ın muradı ise o değildi. Allah Azze ve Celle onların kemale ermesini istiyordu. Onların olgunlaşmasını istiyordu. Çile çekmeden olgunlaşmak mümkün değildir. Allah Azze ve Celle onları olgunlaştırmak istiyordu ama onlar bunun farkında değillerdi. Bir nimet verilecekse mutlaka musibetlerden sonra verilir. Bir nimet verilecekse mutlaka imtihanlardan sonra verilir. İşte Allah Azze ve Celle'nin daimi olarak sünneti buydu. Müminler zulüm altında inleyecekler. Müminler kafirlerin laflarından rahatsız olacaklar. Kimisi şehit olacak ve peygambere nice iftiralar atılacak. Ve ondan sonra kendini ispat ettikten sonra Miraç hadisesi gerçekleşecek. Kendini ispat ettikten sonra, imtihanı kazandıktan sonra layık olduğu şekilde Allah onu mükafatlandıracaktı. Peygamber yeryüzünde sabır gösterecek. Davasını anlatmaya devam edecek. İşte ondan sonra Allah Azze ve Celle ona iltifatta bulunacak. Ve sen madem bu kadar dayandın ey Resulüm, İşte şimdi sana artık biz de ittifakta bulunacağız diyecek ve onu alacak, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürecek. İsra olayı bu şekilde gerçekleşecek ve oradan da Mescid-i Aksa'dan da Allah Azze ve Celle kendisini yükseltecek kendi makamından. Miraç olayı bu şekilde gerçekleşecek. Miracın gerçekleşmesi, İsra'nın gerçekleşmesi için böyle büyük bir lütfun verilebilmesi için elbette ki imtihanlar lazımdı ve imtihanları kazanmak lazımdı. Nasıl ki Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'a da bu şekilde aynı şekilde makam vermeden evvel imtihanlara sokmuştu onu. وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُمْ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. Allah bir zamanlar İbrahim'i bir takım imtihanlardan geçirmiş ve İbrahim imtihanları tamamlayınca, imtihanları kazanınca Allah buyurmuş ki seni insanlara imam yapacağım. Seni insanlara lider yapacağım ey İbrahim. İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasını anlatırken de ifade ettiğim gibi Allah kendisine böyle söylediğinden, imtihanları kazandıktan sonra böyle söylemişti Allah Azze ve Celle. İbrahim Aleyhisselam olgunluğa ulaştıktan sonra, tam bir kemale ulaştıktan sonra, zaten olgun olarak yaratılmıştı. Zaten çocukluğunda bile olgundu. Fakat Allah Azze ve Celle onun çilelerle daha da olgunlaşmasını istiyordu. Bu şekilde dediği zaman, seni insanlara imam yapacağım dediğinde, İbrahim Aleyhisselam Rabbinden istemek için tam bir fırsat bulmuştu artık. Rabbinden isteyebilir de artık o sırada söyledi. Dedi ki ya Rabbi benim zürriyetimden de imamlar gönder. Yalnızca beni değil benim zürriyetimden de imam olacak, liderlik yapacak olan insanlar gönder. Musa'ları gönder, İsa'ları gönder, Hazreti Muhammed'leri gönder. Ve Allah Azze ve Celle duasını kabul etmişti. Ama dedi senin zürriyetinden hepsi adil olmayacaklar. Kimisi zalim olacak. Onlar benim ahdime erişemezler. Onlara söz vermiyorum yani. Ve bu şekilde nasıl ki İbrahim Aleyhisselam'a da o makam, imamlık makamı ve onun zürriyetinden bütün peygamberlerin gönderilmesi gibi yüksek bir makam imtihanlardan geçtikten sonra verilmişti. İşte aynı şekilde Allah Azze ve Celle peygamberine de bir makam verecekti. Ashabına da bir makam verecekti ama önce onların imtihanlardan geçmesini istiyordu. Allah Azze ve Celle onların makamının yükselmesini istiyordu ama onlar bir an evvel zulmün son bulmasını istiyorlardı. Onlar bir an evvel İslam devletine ulaşmak istiyorlardı. Onlar bir an evvel zafere ulaşmak istiyorlardı. Halbuki onların daha layık olması gerekiyordu. Daha layık olacaklardı. Ve insanlar da layık olacaktı onlarla birlikte. Çilekeş adamlar haline geleceklerdi. Çünkü İslam devleti kurulduğu zaman, Medine'de İslam devleti kurulduğunda her birisi bir yerde bir makam sahibi olacak. Kimisi vali olacak, kimisi bilmem ne olacak. Her birisi bir yerde bir makam sahibi olduğu zaman davanın ilkleri, davanın öncüleri bir yerlerde bir makama geldiklerinde kendilerini kaybetmemeleri için, her zaman kul olduklarını hatırlamaları için Allah Azze ve Celle onların olgunlaşmasını istiyordu. Yarın devlet verildiği zaman, işte o zaman makama geçtiğinizde şımarabilirsiniz. Çilekeş adamlar şımarmazlar. Dün başına gelenleri unutmazlar. İşte o Allah Azze ve Celle İslam devleti vermeden evvel çile veriyordu müminlere. Çilekeş olacaktınız. Ondan sonra o devlet hemen o devlet size verilecekti. Ve bu şekilde müminler işkence altında inim inim inlerlerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara sadece sabredin demekten başka bir şey söylemiyordu. Bu şekilde Allah ve Resulü onlara sabrı öğretmeye çalışıyordu. Zayıfken sabrı öğreneceklerdi ki güçlendikleri zaman da sabırlı davranabilsinler. Zayıfken sabredemeyenler güçlendikleri zaman hiç sabredemezler. Çünkü şu bir gerçektir ki sabır zayıflara değil, haddi zatında güçlü olanlara lazımdır. Belki fakir sabretmek zorunda hisseder kendini. Belki fakirin de sabra ihtiyacı vardır ama esas sabra ihtiyacı olan zengindir. Zenginliğe sabır göstermek, zenginliğin kendisini azdırmasına karşılık, ayağını kaydırmasına karşılık, dünya nimetlerine karşı sabır göstermek, irade göstermek, fakirliğe karşı sabır göstermekten de zordur. Fakirliğe karşı sabır göstermekten daha zordur zenginliğe karşı şükür etmek. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle ve onun peygamberin, müminleri zayıf iken sabrı alıştırıyorlardı. Zayıfken sabrı alışamayanlar, güçlendikleri zaman, güç ellerine geçtiği zaman intikamcı olabilirlerdi. İşte o zaman onların sabra ihtiyacı olacaktı. Sabretmeye alışacaklar, pişeceklerdi. Hamdılar, pişeceklerdi, daha sonra da yanacaklardı Yunus'un lisanıyla. Hamdım, piştim, yandım diyor ya. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle sahabeyi de bu şekilde hazırlıyor ileriki günlere. Güç ve iktidar ellerine geçtiği zaman şımarmamaları için, yeryüzünde güç ellerine geçtiği zaman intikamcı olmamaları için, zalimin zulmüne karşılık verirken zulümle karşılık vermemeleri için Allah onlara sabır öğretiyordu Mekke'de. Ve işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden onlara sabredin diyordu. Bir seferinde Ammar bin Yasir'in ailesine zulüm yapan kafirlerin zulüm yaptığı mekanın yanından geçerken Ammar bin Yasir'in anasının ve babasının zulüm altında inlediğini gördüğü zaman evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sırada belki içinden kan ağlıyordu. Fakat yine de sadece şunu söylemişti. Ey Yasir ailesi sabredin. Sabredin size cennet vardır demekten başka bir şey söylemiyordu. Onlar da şöyle söylemiyorlardı ona. Tabi senin aşiretin güçlüdür ya Resulallah. Haşim oğulları güçlü olduğundan dolayı onlar seni koruyorlar. O yüzden sen böyle konuşabiliyorsun. Sen nasılsa bizim gibi zulüm altında inim inim inliyor değilsin şu anda. En azından şu anda rahatsın da o yüzden bize böyle söylüyorsun demiyorlardı. Onlar da anlıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinden bir şey gelmediği için bunlar söylüyordu. Gücü yetmiyordu. Ve Allah Azze ve Celle onun ve ashabının sabretmesini istiyordu. O yüzden Allah Resulü öyle söylüyordu. Sabredin. Sabredin size cennet vardır. Ve bu ifade onların sabretmeleri için kafi geliyordu. Başka bir şey söylemeye gerek kalmıyordu. Sahabe bu kadar iman etmişti cennete. Bu kadar iman etmiş olan adam için malını vermek de kolay, canını vermek de. Ya Resulallah dedi bir defasında birisi. Savaşın başında. Ya Resulallah dedi az sonra savaşa gireceğiz. Belki de öleceğiz savaşta. Bize ne var bunun karşılığında dediği zaman Resulullah bir tek kelime söylemişti. Cennet dedi sadece. Cennet deyince o sahabi madem ki cennet var dahamıza durmaya gerek yok dedi. Ve adını sürmüştü kafirin üzerine. Şehit oluncaya kadar da savaşmıştı. Bir tek kelime, bir tek kelime onlara hareket gücü veriyordu. Cennet dediği zaman Allah ve Resul yetiyordu onlar için. Sanki gitmişler ve görmüşler gelmişlerdi. Ama bugün öyle bir iman hasıl olmayınca, bugün Kur'an bize cenneti vaat etse de, Kur'an'ın dediğini yapmak zor gelir. Resulullah bize cenneti vaat etse de, yine de onun dediğini yapmak zor gelir. Kalbimizde iki tane balon var kıymetli kardeşlerim. Herkesin kalbinde iki tane balon var, manevi balonlar. Bunların birisi dünya balonu, diğeri ahiret balonu. Neye ne kadar sevginiz varsa o balon o kadar büyük. Dünya balonunun büyüklüğü dünyaya olan sevginiz kadar. Ahiret balonunun büyüklüğü de ahirete olan sevginiz kadar. Ekseriyetle insanlar dünyaya olan sevgileri çok olduğundan dolayı dünya balonları kocamandır. Bu salon kadar. Üfle üfle o balon patlamaz. Dünya ile ilgili ne kadar başına hadise gelirse gelsin. İş yerinde ne kadar bela ile karşıya kalırsa kalsın. Patronundan da fırça yer yeri gelir. Ortağından da fırça yer, müdüründen de fırça yer, ortağıyla kavga eder, müşteriyle kavga eder, her gün o dünya balonunu her gün üflerler insanlar. Ama o balon hiçbir zaman patlamaz. Çünkü onun karşılığında daima bir şeyler almaktadır. Başına gelen her olayın sonunda mutlaka bir şeyler kazanmaktadır. O balona bir ay üflerler insanlar. Her gün can sıkan olaylar olur. Ama hiç patlamaz. Çünkü o dünya balonu çok büyüktür. Çünkü dünya sevgisi kalbinde çok büyüktür. Ama ahiret balonuna gelince o küçüktür. Çünkü ahirete olan sevgi azdır. Çünkü ahireti görmemiştir, dünyayı ise görmüştür. Çünkü ahiret vadelidir, dünya ise peşindir. Ay sonunda aydın aldığı zaman bütün çektiklerini unutur verir. Ama Allah yolunda faaliyet yaptığı zaman hiçbir zaman bu dünyada karşılığını göremez. O yüzden bırakıp da gidesi gelir. Kendisini tek başına hisseder. Ve ben tek başıma mı milleti kurtaracağım demeye başlar. Dünyevi meselelerle ilgili bir sürü hadiselerle karşı karşıya kalır. Ama hep onlara sabır gösterir. Dünya balonu hiç patlamaz. Dünyayı terk etmez. İş hayatını terk etmez. Hanımını terk etmez. Her gün hanımıyla kavgalı olsa bile yine de dişini sıkar ve sabreder. Çünkü hanımıyla nikahlıdır. Davasıyla nikahlı olanlar dayanırlar. Ama kimi var ki kız görmeye gitmiş adama benzer. Onlar çabuk pes ederler. Kız görmeye giden adam nasıl ki? Bu davada insanlar dört kısım. Bir kısmı kız görmeye giden adam gibi. En ufak bir hata görse bırakıverir, istemem de. Eğer beğenmişse nişanlanır. O takdirde daha büyük bir hata görmesi lazım ki nişanı bozsun. Daha büyük bir hata gördüğü zaman nişanı bozabilir. Ama bir de nikahlanmış ise, evlilik olmuşsa artık ondan sonra işi çok daha zordur. Artık o kimsenin nikahı bozması daha da zor olur. Hele bir de çocukları olmuşsa, ondan sonra daha da zordur artık boşanmak. çünkü artık nikahlısıdır ve çünkü artık onun çocukları vardır. Dava ile evlenmiş olan insanlar olduğu gibi, davaya gelip giden insanların içerisinden kız görmeye gelip giden insanlar gibi olanlar vardır. En küçük bir hata gördüğü zaman, gidip geldiği insanlarda, etrafında gördüğü insanlarda küçük hatalar gördüğünde bile, hemen ben vazgeçtim diyebilir. Çünkü o kız görmeye giden adam gibidir. Bazıları da nişanlanırlar, beğenirler ve kalırlar. Bazı insanlarla birlikte Allah yolunda faaliyet yaparlar. Fakat onlar aslında henüz daha nişanlıdırlar. Ve henüz onlar daha evlenmemişlerdir davalarıyla. Onlar da bırakabilirler daha büyük bir olayla karşılaştıklarından. Ama evlenmiş olanlar da var onların içerisinde. Çocuğu olmuş olanlar da var hizmetin içerisinde yıllarını verenler. Ve hizmetin sıkıntılarını taşıyanlar. Ve gerçekten davasıyla nikahlanmış olanlar var onların içerisinde. İşte asıl olanlar onlardırlar. Ve Allah Azze ve Celle işte öyle insanların yetişmesini istiyordu. Sahabe-i kiram işte öyle olmuştu. Davasıyla evlenmişlerdi. Ve Allah Azze ve Celle onlara değişik şekillerde eğitim veriyordu. Mekke'de sabrı öğrendiler. Mekke'de namazı öğrendiler. Mekke'de imanı öğrendiler. Mekke'de Allah'a güvenmeyi öğrendiler. Daha sonra Medine'ye gittikleri zaman orada da başka şeyler Allah onlara öğretecekti. Mekke'de sabrı öğretti Allah. Mekke'de onlara imanın esaslarını öğretti Allah. Mekke'de fedakarlığı öğretti Allah. Daha sonra onlara hicret etmeyi öğretti Allah. Malını mülkünü bırakıp da başka bir ülkeye gitmeyi öğretti Allah. Ve sonra Medine'de Bedir Savaşı'nda yiğitliği öğretti Allah. Bedir'de düşmanın karşısında geri dönmemeyi öğretti onlara. Kendilerinden üç kat daha kuvvetli olan bir düşman olsa bile karşılarında yine de geri dönmemeyi öğretti onlara. Sonra onlara ganimetlerin taksimini öğretti Allah. Uhud Savaşı'nda peygambere itaat etmemenin ne olduğunu öğretti onlara Allah. Allah Azze ve Celle Rab idi. Mürabbi idi. Daima terbiye ediyordu kullarını. Daima terbiye ediyordu. Mekke'de bir takım terbiyeleri öğretiyordu. Ve sonra Medine'de devam ediyordu terbiye. Allah onların Rabbi idi. Daima onları terbiye edecekti. Ve bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyordu her yerde. Ve müminler yavaş yavaş çoğalıyorlardı. Bir defasında Medine'den gelen bazı kimselerle karşılaşmıştı. Medine'den gelen bir rivayete göre 6 kişi, bir rivayete göre de 8 kişi birinci Akabe beyatını gerçekleştirmişti onlarla. Ondan önce bir Süveyd adında birisi gelmişti Medine'den. Ve bu kimse ilk olarak Resulullah'la görüşmüştü. Allah Resulü onu anlatmıştı ve o da kabul etmişti. Ve şu anda dedi ben gideyim ve kendi milletimle bazı kimselerle konuşayım. Ve seneye tekrar geliriz inşallah dedi ve ayrılmıştı. Seneye gelmişti 6 kişi olarak. Birinci Akabe beyatında 6 tane mümin. Mümin olacak olan 6 kişi gelmişlerdi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı anlatmış. Ve onlar da kabul etmişlerdi. Ve Peygamberimiz onlara İslam'ı anlattığı zaman onlar hemen kendi memleketlerinden Medine'deki Yahudilerin laflarını hatırladılar. Yahudiler her zaman onlara şöyle söylüyorlardı. Yakında bizim içimizden bir peygamber çıkacak. O çıkacak olan peygamberin kendi içlerinden çıkacağını ümit ediyorlardı. Ondan dolayı zaten kabul etmemişlerdi peygamberimizi. Onların içinden çıkmadığından dolayı, İshak'ın soyundan gelmediğinden dolayı, çünkü Kureyşliler Haşimoğulları İsmail'in soyundan geliyorlardı. O yüzden Yahudiler peygamberimizi kabul etmek istemediler. Halbuki bir peygamber beklentisi içerisindeydiler. Daha peygamberimiz peygamber olarak gönderilmeden önce ne kadar yıl olduğu kesin olarak rivayetlerde belirtilmiyor. Ancak çok uzun bir zaman geçmediği anlaşılabilir rivayetlerden. İbn-i Heyyeban adında bir zat Şam topraklarından kalkmış ve Medine'ye gelmişti. Bu zat Yahudi idi. Ama samimi bir insandın. Hakiki bir Yahudiydi, yani Müslümandın. Bütün dinler aynıdır. Şimdiki dinleri kastetmiyorum. Allah Azze ve Celle'nin göndermiş olduğu kitaplardan bahsediyorum. Allah'ın göndermiş olduğu bütün dinler, peygamberlere verdiği bütün dinler hepsi aynıydı. Din aynıydı ama şeriatları farklıydı. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği bütün dinlerde tevhid inancı vardı. Ahiret inancı vardı. İnanç esasları aynıydı, din aynıydı yani. Fakat şeriatlar, ahkam farklı olabilir. Belki Musa Aleyhisselam'ın şeriatında namaz başka türlü kılınıyordu. Belki oruç başka türlüydü. Belki rekatlarının sayısı farklıydı. Belki beş vakit değildi. Ama yine de hepsinin dini aynıydı. Şeriatlar farklıydı. Hükümler, kanunlar, farzlar veya haramlar farklıydı. Ama din aynıydı. İnanç esaslarında hiçbir değişiklik mevcut olmamıştı. Ve İbn Heyyaban samimi bir Yahudiydi. Yani samimi bir Müslümandı. Ve gelmişti, orada yaşlanmıştı. Onların içerisinde yıllarca kaldı. Takva sahibi bir insandı bu adam. O kadar takva sahibiydi ki yağmur yağmadığı zaman Yahudiler bu adamın ellerini tutar, çıkartırlardı sahraya. Ve Allah'a o adamla dua ederlerdi. O adam ellerini kaldırır ve Allah'tan yağmur isterdi. Allah Azze ve Celle onun duasını kabul eder ve yağmur yağdırırdı. Duası kabul olan salih bir insandı. Muvahhid bir insandı, Allah'a ortak koşan müşriklerden değildi. Ve işte o adam ölmek üzereyken topladı etrafında kavminin büyüklerini. Medine'nin büyüklerini topladı etrafına. Ve dedi ki onlara ölüm döşeğindeyken, neden kalktım ta Şam'dan buralara geldim biliyor musunuz? Şam'ın o güzel topraklarını bıraktım. Güzel suyunu, serin suyunu bıraktım da kalktım buralara geldim. Neden bu sıcak memlekete geldim? Şam'ı bıraktım da buralara geldim. Sebebini biliyor musunuz dedi. Hayır demişlerdi. Dedi ki bir peygamber çıkacak yakında. Bir peygamber çıkacak. Bizim kitabımızda böyle yazıyor. Bir peygamber gönderecek Allah Azze ve Celle, ahir zaman peygamberi. Son peygamber olacak o. O peygamber güçlü bir peygamber olacak. Diğer peygamberler gibi olmayacak o peygamber. Bazı peygamberler şehit edildiler bu dünyada. Bazı peygamberler dünyada başarıya ulaşamadılar. Görevlerini yaptılarsa da yine de Allah Azze ve Celle onlara zafer nasip etmedi. Çünkü onların milleti layık değildi. Fakat bu son peygamber öyle olmayacak. Bu peygambere karşı gelen mağlup olur dedi. O peygamber çıktığı zaman sakın ona karşı gelmeyin. Ben o peygamberin bu bölgeden çıkacağını zannettiğim için buralara gelmiştim. Ama işte şu anda ölüyorum. Ve hala o peygamber çıkmadı. O peygamber bir gün mutlaka çıkacaktır bu yakınlardan. Ona karşı gelmeyin, ona teslim olun. Kim ona karşı gelirse mağlup olacaktır diyordu. Ve bu şekilde adam ruhunu teslim etmişti. Ve işte şimdi o olay gerçekleşiyordu. Medine'deki müşrikler, putperestler, Yahudilerden bunları duyuyorlardı sürekli. Yahudiler ehli kitap olduğundan ötürü, ellerinde Tevrat olduğundan ötürü peygamberliğin ne olduğunu biliyorlardı. Allah hakkında bilgiye sahiptiler. Ahiret hakkında imanları vardı. Ve İbrahim Aleyhisselam'ı severlerdi. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti olduklarını kabul ederlerdi. Ve Allah'a kendi bildiklerine göre ibadet etmeye çalışırlardı. Ve peygamberliğin ne olduğunu bildiklerinden dolayı ve kitapları da kendilerine son peygamberin gönderileceğini, ahir zaman peygamberinin gönderileceğini bildirdiğinden ötürü onlar o peygamberi bekliyorlardı. Ve her zaman müşriklere şöyle söylüyorlardı. Peygamberimize iman eden bu Evs ve Hazreç'li müşrikler, Evs'ten ve Hazreç'ten olan bu müşriklere şöyle söylüyorlardı. Yakında bir peygamber çıkacak. O peygamber çıktığı zaman bizim içimizden çıkacak olan bu peygamberle biz de sizi yok edeceğiz diyorlardı. Ad kavmi gibi, İrem kavmi gibi sizi biz de yok edeceğiz diyorlardı. İşte bunlardan bunlar duymuşlardı Mekke'nin, Medine'nin müşrikleri. Evs ve Hazreç kabileleri. İşte o gelen kişiler Mekke'ye gelen 6 kişi onlardandı. O Medine'nin müşriklerinden ama o Yahudilerle temas halinde olan ve Yahudilerden bunları öğrenmiş olan kimselerdendiler. Ve Mekke'nin müşrikleri kabul etmezlerken Medine'nin müşrikleri kabul edeceklerdi İslam'ı. Evet, Mekke'den de kabul edenler elbette ki olmuştu. Elbette ki Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler gibi niceleri iman etmişti ama Allah Resulü esas itibariyle hepsinin iman etmesini istiyordu. Hepsi kendisinin akrabasıydı ve kendisini çok iyi tanıyorlardı. Dolayısıyla onun doğruluğunu ve emin olduğunu biliyorlardı. Onun, Allah Resulü onların hepsinin iman etmesini istiyordu. Fakat onlarda böyle bir iman görememiş. Daha sonra Müslümanların bir kısmı Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmış. Ve Resulullah başka bir üs aramak zorunda kalmış. Ve kendisi Taif'e gitmiş. Ve Taif'ten de kovulmuş ve taşlanmıştı. Ama şimdi Allah Azze ve Celle yılların emeğinin karşılığını verecekti. Şimdi artık kendi akrabalar kabul etmeyebilirdi kendisini. Bizim içimizden bir insana mı kaldı bu iş diye düşünebilirlerdi. Bütün peygamberlere böyle itirazda bulunulmuştur. Şimdi bizim içimizden birisi mi peygamber seçildi? Yani bizden olmasa sanki kabul edecekler gibi konuşuyorlar. Bizim içimizden birisi nasıl peygamber olabilir? Bizim içimizde doğmuş ve büyümüş olan bir insan, bizim gibi olan birisi. Yani uzakta olsa sanki kabul edecekler. Ve daima insanlarda böyle bir fıtrat var. Kendileriyle beraber doğmuş, büyümüş olan insanları kabul edemezler. Kendilerinin mahallesinden çıktıysa bir lider kabul edemezler. Kendilerinin şehrinden çıksa bile zorlanırlar. Hele bir de kendilerinin akrabalarından birisi ise, onlara nasihatta bulunan kimse, akrabalarından birisi ise onu kabullenmekte zorlanırlar. Ondaki faziletli noktaları görmek istemezler. Ve işte peygamberlere de aynı şekilde muamele ediyorlardı. Mekke'nin müşrikleri, peygamberin akrabaları onu kabullenmek istemezlerken Allah peygamberi bağrına basacak olan Medine'den insanlar gönderiyordu. Peygamberin ayağına kadar gönderdi onları. Çünkü 11 yıl çalışmıştı peygamber. 11 sene çalışmış, gece gündüz anlatmıştı peygamber. Çile çekmişti 11 sene. Ölümlerden dönmüştü 11 sene. 11 yıl suratına tükürülmüştü her gün. Ve artık Allah Azze ve Celle ona yardımcılar gönderme zamanını geldiğini biliyordu. Ve işte Medine'den gelen bu 6 kişi iman etti peygambere. Ve Efendimiz'e beyat ettiler. Bu beyata İslam tarihinde 1. Akabe beyatı denir. Akabe demek, tepe demek. Hacılar hacca gittikleri zaman şeytan taşladıkları bir mekan var. Mina denilen bir yer. İşte orada var olan bir tepe. Bu olay orada gerçekleştiğinden dolayı buna Akabe beyatı denildi. Tepede gerçekleştirilen beyat yani. Böylece Allah Azze ve Celle peygamberimizin hicretini hazırlıyordu. Bu şekilde hicrete hazırlık yapılıyordu. Medine'de bir üs kurulacaktı yakında. Medine'de peygamberi bağrına basacak olan ensar yetiştiriliyordu bu şekilde. Ve Medine'de müşrikler daha çabuk anlıyorlardı İslam'ı. Çünkü onlar Yahudilerle temas halindeydiler. Ehli kitaptan öğreniyorlardı bazı şeyleri. Peygamberin ne olduğunu öğreniyorlardı. Peygamberin gönderileceğini bekliyorlardı. Onlar da duyuyorlardı onlardan. Ve Peygamberimiz onlara beni biraz dinler misiniz dediği zaman, size bir şeyler anlatmak istiyorum, beni biraz dinler misiniz dediğinde dinlediler. Ve Peygamberimiz onlara peygamberliğini ilan ettiğinde anladılar. Ondaki o nurani suratı, yüzü gördüğü zaman anladılar. Haliyle tebliğ ediyordu Allah Resulü. Bir peygamberin yanında olmak bambaşka bir olaydır. Bir peygambere yakın olmak, onun manyetik alanı içerisinde olmak bambaşkadır. Bir peygamberin yüzünü görebilmek bambaşkadır. Bir peygamberdeki ahlak ve olgunluk bambaşkadır. Onu gören insan onun yüzünde vahyin, nübuvvetin eserlerini görür. Keşke bir peygamber görebilseydik. Göremedik, Allah'ım bari rüyalarımızda nasip eyle bize. Rüyalarımızda göster ki peygamberin nasıl olduğunu anlayalım. Rüyamızda göster ki peygamberdeki olgunluğu onun yüzünde görebilelim. İsa Aleyhisselam'daki olgunluğu bir görebilseydi, Hazreti Muhammed'deki olgunluğu bir görebilseydi, onu görenler gerçekten onda bambaşka bir insan hali görüyorlardı. Normal bir insan değildi. Evet, onlar gibi yiyordu ve içiyordu ama oradaki hal bambaşkaydı. Vahiy geliyordu kendisine. Vahiy değiştiriyordu kendisini. Halini ve hareketlerini değiştiriyordu. Onu bambaşka bir aleme götürüyordu vahiy. Bambaşka bir alemden seyahat eden bir insan, Rab ile görüşen bir insan, Rabb'ın meleğini gören bir insan, elbette ki ondaki hal bambaşka olacaktı. Bir gün eğer bir melek görecek olursanız, ama meleği asli suretinden göremezseniz bile, belki bir nur şeklinden, hatta belki başka bir şekilde Allah'ın bildiği bir şekilde Allah size bir melek gösterecek olsa bile ondan sonraki imanınızın değiştiğini görürsünüz. Allah Resulü ise meleği asli suretinde görüyordu. Hem de Cebrail'i görmüştü ve vahyin ne olduğunu düşünebiliyor musunuz? Kelamullah demek, kelamullah kalbe girdiği zaman insanı değiştirir. İşte o altı kişi peygamber de bu olgunluğu görünce onu peygamber olduğunu anladılar. Ve dediler ki vallahi işte bu. Ama o Yahudilerin söylediği peygamber olmalı. Zaten söylüyorlardı. Zaten bir peygamber beklentisi içindeydiler. Onlar eğer bu peygambere bizden evvel ulaşırlarsa ve bu peygambere iman edecek olurlarsa, onunla birleşirlerse bizi kökümüzü kuruturlar. Ve vallahi o hak bir peygamberdir. Onlardan evvel biz ona tabi olalım dediler. Ve tabi oldular. Heyhat, gelin görün ki o peygamber beklentisi içinde olan Yahudiler o peygamber geldiği zaman kabul etmek istemediler. Kur'an-ı Kerim onlara seslenir. وَلَا تَكُونَ وَلَا تَعْجُمِينَ O Kur'an'ı ve peygamberi ilk inkar edenler siz olmayın. Ey Yahudiler, peygamber beklentisi içerisindeydiniz. Her gün peygamber bekliyordunuz. Ve yakında Allah müdahale edecektir yeryüzüne diyordunuz. İşte peygamber gönderildi. وَلَا تَقْبُونَ وَلَا تَعْبِرُونَ Şimdi kafirlerin ilki olmayın. İman edenlerin ilki olmanız gerekirken kafirlerin ilki olmaya kalkıyorsunuz. Allah Azze ve Celle Bakara Suresi'nde onları ikaz ediyordu bu şekilde. Evet, o Medine'den gelen müşrikler bu şekilde iman etmiş ve Müslüman olmuşlardı. Ama o peygamber beklentisi içinde olan o Yahudilere gelince onlar iman etmediler. Onlar içinden çok azlar iman etti. Abdullah ibn Selam gibi bazı Yahudi alimlerin Efendimiz'i gördükleri zaman onun peygamberliğini anlamışlardı. Ve işte o adamın verdiği haber ortaya çıkmıştı. İbn-i Heyevan'ın dediği bu haber o peygamber öyle bir peygamber olacak ona karşı gelen mağlup olacak demişti. Evet işte onun o sözünü hatırladılar Hendek Savaşı'ndan. Hendek Savaşı'ndan sonra Hendek Savaşı'nda hıyanet etmişlerdi Müslümanlara, Beni Kureyza'nın Yahudileri. Medine'de bulunan Yahudi kabilelerinden birisiydi bunlar. Ve bunlar hainlik etmişlerdi Peygamberimize. Medine'ye kim saldırırsa saldırsın Medine'ye hep beraber koruyacaklardı. İster Yahudilere bir saldırı olsun, isterse Müslümanlara. Hep beraber Medine'yi koruyacaklardı, anlaşma böyleydi. Fakat Mekke'nin müşrik ordusu Medine'ye saldırdığı zaman Hendek Savaşı sırasında Yahudiler kafirlerle anlaşma yaptı gizli gizli. Mekke'nin müşrikleriyle gizli gizli anlaşma yaptılar ve Müslümanları arkadan vurmaya kalktılar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve ashabına Allah yardım ettiği zaman Hendek Savaşı'nda Allah'ın yardımı sayesinde geceleyin şiddetli bir soğuk başladı o bölgede. Çölde şiddetli bir soğuk ve şiddetli bir kasırga. Müşriklerin tencerelerini deviren, ateşlerini söndüren bir kasırga. Öyle bir kasırga gönderdi Allah Azze ve Celle. Ve Mekke'nin müşrik ordusu geri dönmek zorunda kalmıştı. Ve Efendimiz ve müminler evlerine döndüler. Tam zırhını çıkaracaktı ki Resulullah. Cibril Aleyhisselam geldi ve dedi ki ya Resulallah, sen zırhını çıkartıyorsun ama bize gelince, meleklere gelince biz daha zırhımızı çıkartmadık. Sen de zırhını çıkartmayacaksın. Ve hainlik eden Beni Kureyza Yahudilerin üzerine hücum edeceksin. ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'in ve Allah Azze ve Celle'nin talimatını yerine getirmek için ashabına talimat verdi. Beni Kureyza'nın etrafını muhasara ettiler. Ve Beni Kureyza elinde sonunda teslim olmak zorunda kaldı. Ve işte o zaman onların içinden bazıları hatırladılar İbn Heyyama'nın sözünü. Neslinden nesle aktarılmıştı o söz. Bir peygamber çıkacak, o peygambere karşı gelen mağlup olur. O peygambere karşı gelmeyin diye onlara o zamandan ikaz etmişti İbn Heyyama'nın. İşte onu hatırladılar. Dediler ki vallahi bu peygamber işte o peygamber olmalı. Bu peygamber bana tek başına başladı işe. Mekke'den sayısı çoğaldı ve sonra Medine'ye hicret ettiler. Ve buraya geldikten sonra Bedir Savaşı'nı kazandılar. Uhud'da da galiptiler ama sonraki hatalarından dolayı küçük bir mağlubiyet gördüler. Ama hiçbir zaman mağlup olmuyor bu peygamber. Ve işte Hendek Savaşı'nda karşı tarafta 10 bin kişilik müşrik ordusu olduğu halde bu tarafta birkaç yüz tane Müslüman ve yine de ona galip gelemediler müşrikler. Bu peygamber hakikaten mağlup olmuyor. Bu peygamber işte o peygamber olmalı dediler. Dediler ama yine de içlerinden çok azı iman etti. Ve daha sonra Sa'd bin Muaz'ın radıyallahu anh ve erdan onun hükmüyle hepsini idam edildiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birinci akabe beyatında Medine'nin bu müşriklerinden olan 6 kişiden böyle beyat almış ve bunlar gitmişler kendi milletlerine İslam'ı anlatmışlardı. Bazı rivayetlerde 6-8 kişi olduğu da söylenir. Bunlar gitmişler ve Medine'de kendi aşiretlerine İslam'ı anlatmışlar. Her birisi İslam davetçisi olmuştu. Neden İslam'ı anlatmazsınız ki? Neden okumazsınız ki? Neden anlatmazsınız ki? O gün o 6 tane sahabinin bildiğinden daha çok şey biliyorsunuz vallahi. Onlar Peygamberimizle bir kez görüşmüşlerdi. Onlar Peygamberimizden birkaç kelime öğrenmişlerdi. Ama onlar insanları apaçık İslam'a davet etmeyi başarabildiler. Öğrendikleri birkaç cümleyle. Bugün siz onlardan daha çok şey biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da öğrenme imkanına sahipsiniz. O 6 kişi seneye gelirken 75 kişi olarak geldiler Allah'ın izniyle. 6 kişi bir sene içinde faaliyet yapmıştı. Ve her birisi neredeyse 10 kişi, 12 kişi insan kazanmış ve sonra 75 kişi olarak gelmişlerdi. Ve bunlardan 2 tanesi de kadındı. Allah Resulü'ne beyat etmek üzere geliyorlardı bunlar. Kadınlar da aynı şekilde peygambere beyat etmek üzere geliyorlardı. Davanın kadın erkeği yoktu. Bu davayı Allah Azze ve Celle bütün insanlara göndermişti. Kadın da dava adamı olacaktı, erkek de dava adamı olacaktı. Ve 73 tane erkeğin içerisinde 2 tane kadın, yüzlerce kilometre mesafe yolu çöllerde aşarak gelmiş ve Resulullah'a kavuşabilmek için ve ona beyat etmek maksadıyla o kadar yolu tepeleyerek gelmişlerdi. Ve bu şekilde 2. Akabe beyatı gerçekleşiyordu. 2. Akabe beyatı, 2. Akabe beyatı olarak da söylenir. Bazı rivayetlere göre ise bu daha sonra belki buna 3. beyatla diyebiliriz. 3. beyatla bu kadar insan olmuşlar. 2. Akabe beyatı olarak bazı rivayetlerde 12 kişinin beyatı söylenmektedir. Ve 12 kişinin beyat ettiği o seneye Hicri 12. yıla 2. Akabe beyatının gerçekleştiği yıl denir. Ondan sonraki yıl ise 75 kişi olarak geldiği söylenir. Müminler sonuç itibariyle İslam'ı anlatıyorlardı etraflarında. Ve iman edenler ediyor. Ve her evde artık iman edenler çoğalıyor. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle yarın peygamberine hicret emir verdiği zaman orada zemin hazırlanıyordu. Ve işte o zaman müminler yavaş yavaş oraya hicret etmeye başladılar. Müminler yavaş yavaş hicret ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte Medine'lilere İslam'ı öğretsin diye Mus'ab'ı da gönderiyordu. Allah Resulü'nün talimatıyla Es'ad bin Zürare'nin evinde kalıyor. Es'ad bin Zürare ile birlikte İslam'ı faaliyet yapıyorlardı. Fakat o akabe beyatı sırasında, o üçüncü beyat esnasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara geceleyin gelmelerini emretmişti. Geceleyin sessiz sedasız her biri birer ikişer, ikişer üçer kişilik gruplar halinde Peygamberimizin dediği noktaya doğru gittiler. Orada Efendimizle buluşacaklardı. Ve buluştular. Efendimizin yanında amcası Abbas vardı. Bazı rivayetlere göre henüz Müslüman değildi. Bazı rivayetlerde ise iman etmişti ama imanını gizlemekteydi. Ve Abbas radıyallahu anh henüz iman etmemiş olsa bile yine de Peygamber kendisinin yeğeni olduğundan dolayı onu koruyordu. Kardeşi Ebu Talib gibi o da Ebu Talib'in ölümünden sonra kardeşi yeğenini koruyordu. Kardeşinin oğlunu koruyordu ve onlara şöyle söyledi. Dedi ki ey Medineliler, gördüğünüz gibi burada Muhammed bizim aramızda sağlam bir yerde bulunmaktadır. Biz aşiret olarak güçlü bir aşiretiz. Haşim oğulları, biz onu koruyoruz. Eğer sizin aranıza geldiği zaman onu bizim koruduğumuz gibi korumayacaksanız, çoluk çocuğunuzu koruduğunuz gibi, hanımlarınızı koruduğunuz gibi, kendi ailenizi, evladınızı koruduğunuz gibi eğer peygamberi korumayacaksanız, şimdiden bunu söyleyin ve onu oraya davet etmeyin diyordu. Söyleyin şimdiden gerçekleri. Eğer peygamber içinize aldığınız zaman, musibetlerle karşılaştığınız zaman, bütün dünya size düşman olduğunda onu korumayacaksanız, onu yalnız bırakacaksanız yanınıza geldiğinde, o zaman şimdiden bunu söyleyin de o da ona göre davransın. Şu anda Mekke'de aslında rahattır diyordun. Biz onu koruyabiliyoruz diyordun. En azından rahat olmasa da ölümden onu koruyabiliyoruz. Ama sizin yanınıza geldiği zaman artık iş bizden çıkar. Sizin onu korumanız gerekecektir. Ona söz veriyor musunuz diyordu. Ve ondan söz veriyorlardı kendisine. Evet diyorlardı. Ey Allah'ın Resulü bize emret. Ne istiyorsun bizden bize söyle. Ne istiyorsan bize emredebilirsin. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir takım şeyler söyledi. Zina etmemek üzere yemin ettiler. Allah'a ortak koşmamak gibi, hırsızlık yapmamak gibi, haksız yere adam öldürmemek gibi, zina etmemek gibi bir takım sözler verdiler. Bu sözlere, bu beyata, beyat-ı nisa'da denir İslam tarihinde. Kadınların beyatı yani. Çünkü daha sonraki beyatta böyle sözleri verenler kadınlar olmuştu. Allah Resulü'ne beyat eden kadınlar böyle sözler vermişlerdi. Ama daha sonra ikinci beyata geldiğimiz zaman göreceğiz ki ikinci beyatta itaat üzere söz verilmektedir. Ölümüne kadar itaat sözü verilmekteydi. Gerektiğinde hicret edeceklerine, gerektiğinde cihad edeceklerine, gerektiğinde ölümü göze alacaklarına, her ne emredilirse emredilsin, haram olmamak kaydıyla itaat edeceklerine, yani cihat üzere, hatta bazı rivayetlerde ölüm üzere söz veriyorlar, beyat ediyorlardı. İşte o ikinci beyatta böyle ağır sözler verdiklerinden dolayı, birinci beyat onun yanında hafif kalmaktaydı. Onun için o birinci beyatta beyat-ı nisal edilen, kadınlar beyatı. Çünkü kadınlar da böyle söz vermişlerdi daha sonra. Ve işte Abbas'ın da söylemesi üzerine söz verdiler. Peygamberi koruyacaklarına dair. Ve tam Peygamberimize beyat edecekleri zaman ikinci akabe beyatın Esad bin Zürare kalktı ve dedi ki ey Medineliler siz şu anda öyle bir insana beyat ediyorsunuz ki siz bu insana elinizi verdiğiniz anda artık bütün düşmanlarınız çoğalacak ve düşmanlarınızla karşı karşıya kalacaksınız. Ve eğer onu o zaman yalnız bırakacaksanız, Allah size bunun hesabını sorar. Eğer o zor günler geldiğinde onu yalnız bırakacaksanız, şimdiden bunu söyleyin de Allah sizin şimdi belki mazeretinizi kabul eder. Ama onu oraya götürdükten sonra, eğer onu yalnız bırakacak olursanız, o takdirde hiçbir mazeretiniz olamaz diyordu. Ve bir başka Abbas, Efendimiz amcası Abbas Bey başka bir Abbas'la kalkıyor. O da diyordu ki, ey insanlar, siz kime beyat ettiğinizin farkında mısınız? Öyle bir insana beyat ediyorsunuz ki, ona beyat ettiğiniz zaman, insanların siyahıyla beyazı, kırmızısı, sarısı, herkesle düşman olacak. Bütün insanlar düşmanınız olacaklar. O zaman buna dayanabilecek misiniz? Eğer o gün gelirse, bütün insanlar size tek yaydan ok atacaklar. Bütün insanlar Medine'ye hücum edecekler. Bu yeni dine karşı saldırıya geçecekler. Bizans'ı da saldıracak, Yahudisi de saldıracak, Hristiyan'ı da saldıracak. O günler geldiği zaman dayanabilecekseniz beyat edin diyordu. Ve hepsi bu şekilde beyat etmişlerdi. Bunu göze alarak beyat etmişlerdi. Ve işte artık her şey tamamdı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık müminlere müsaade ediyordu. Bu beyatten sonra, bu Mekke'de yapılan son beyatten sonra Efendimiz artık müsaade ediyordu Müslümanlara. Ve hicret başlamıştı. Ve artık daha sonra kendisi de hicret edecekti. Ben o noktada bırakmak istiyorum sohbetin. Allah Resulü'nün hicretini daha sonraki sohbetimize bırakmak istiyorum. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onunla beraber iman eden müminlerin yapmış olduğu hicret ve o hicretten çıkarılması gereken dersler var. Hicretten sonra gelişen olaylar var. Hicretten sonra bir medeniyet kuruldu Medine'den. Daima büyük medeniyetler hicretlerden sonra kurulmuşlardır. Büyük medeniyetleri daima muhacirler kurmuşlardır. İşte Allah'ın peygamberi ve onunla beraber iman etmiş olanlar ne zaman ki muhacir oldular, işte ondan sonra Allah Azze ve Celle onlara da bir devlet nasip etti. Bir medeniyet kurmalarını nasip etti. Tarih boyunca daima medeniyetleri muhacirler kurmuşlardır. Çünkü muhacirler ülke değiştirdiklerinden, mekan değiştirdiklerinden ötürü aktif olurlar. Ve çünkü onlar birçok şeylerini bırakmışlar ve başka bir ülkeye gitmişlerdir. O yüzden malların yükleri yoktur ve daima çalışmak zorundadırlar. Daima hareketli olmak zorundadırlar. Ondan dolayı muhacir olanlar daima daha gayretli olurlar. Ve işte onlar medeniyetler kurarlar. Sakin olanlara gelince, o şehrin yerlilerine gelince, onlar uzun yıllardan beri orada oturduklarından ötürü sakinleşmişlerdir. Pasifleşmişlerdir. İmam Şafii'nin dediği gibi, su durdukça pis olur, akınca temiz olur, aslan ininde durdukça avlanamaz, çıkınca avlanır. Evet, muhacir olduğu zaman artık bir medeniyet kurabiliyorlardı. Hatta tarihçiler, tarihteki en önemli medeniyetlerden, en eski ve büyük medeniyetlerden birisi olan Yunan medeniyetinin muhacir olan Kürtler tarafından kurulduğunu ifade ederler. Yunanistan'a ya da o bölgeler, hangi bölgelerse Yunan medeniyetinin hakim olduğu bölgeler, o bölgelere hicret etmiş olan Kürtler, o bölgeye geldikleri zaman aktif idiler. Çünkü hicret etmişlerdi. Hiçbir şeyleri yoktu ve kendilerini kabul ettirmek zorundaydılar. Gece gündüz çalışmak zorundaydılar. Ve işte o zaman çalıştılar. Çalıştılar ve Yunan medeniyeti diye tarihe geçen o yüksek medeniyeti kurdular. Bir yönde yüksek bir medeniyet olabilir ama tabi İslami açıdan baktığımız zaman hiç de yüksek bir medeniyet olarak görmeyebilirsiniz. Ama kültür olarak, sanat olarak, şiir olarak ve belki binalar olarak şehirleşme yönünden değişik açılardan Yunan medeniyeti tarihe geçmiş olan en eski kadim medeniyetlerdendir. Ve o medeniyeti de muhacir olanlar kurmuşlardı. İşte İslam medeniyetinin temelini de atacak olanlar böyle muhacir olanlardı. Muhacirler hareketliydiler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah Azze ve Celle ancak hicret ettikten sonra nasip edecek bir medeniyeti. Ve bu şekilde hicret bize bir de bu dersi vermektedir. Hicret bir medeniyetin başlangıcı demektir. Hicret hareketli olmak demektir. Hicret bir devlet kurmak demektir. Hicret pasiflikten kurtulmak demektir. Hicret edebilecek olan insanlar ancak o imana ulaşmış olan kimselerdir. Nasıl ki şehit gibi yaşamayanlar şehit olamazlarsa, muhacir gibi yaşamayanlar bulundukları şehirdeyken, muhacir gibi yaşamayanlar, her gün bir mahalleye gidip de İslami hizmet yapmayanlar, her gün koşturmayanlar, kendi şehrinde hicret etmeyenler, ve haramlardan hicret etmeyenler, haramlardan uzaklaşmayanlar, onların muhacir olması mümkün değil. Şehitçe yaşamayanların şehit olması mümkün olmadığı gibi, haramlardan hicret etmeyenlerin de gerçek muhacir olması mümkün değil. Ve hareketli olmayanlar, kendi şehrindeyken hareketli olmayanların da muhacir olması mümkün değil. Şehit gibi yaşar ki şehit olabilirsin. Muhacir gibi yaşar ki kendi şehrindeyken de muhacir olabilirsin. İşte Allah Azze ve Celle öyle yaşayanlara muhacir olma şerefini nasip eyledi. Rabbim onlardan olmayı nasip eylesin. Haramlardan hicret edebilenlerden olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi hicreti anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi hicret edebilecek bir iman nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda fedakarlık gösterebilecek bir iman nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi senin rızan için çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi kafirlere karşı bize yardım eyle. Ya Rabbi Amerika'yı Afganistan'da ve Irak'ta mağlup eyle. Ya Rabbi Amerika'yı ve yardakçılarının Irak'ta ve Afganistan'da mağlup eyle. Ya Rabbi Amerika'yı ve ona yardım edenleri bütün dünyada mağlup eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha. Oh,